Ayrım 2. Sayfa 17. Topal Ali köyün alt başına vardığında haber kahveye ulaştı. Geliyordu. Yüzü güleşti. Belli ki işler iyi gitmiş, belli ki bu yaz selam daha fazla beylerden. Tüm köylü karşı çıktı Ali'ye. Eşeğinin sırtında topal bacağı kasılmış, öteki alabildiğine uzamış bir oturuşla sigarasını tüttürüyor. Kahvenin önüne gelinceye suskun suskun izlediler onu. Eşeğinden indi, ortaya bir selam verdi. Sonra süllünün karşısına geçerek sadece kendilerinin anladığı bir şeyler konuştular. Yüzü güldü süllünün. Köylüsüne döndü. "Davranın," dedi. "Biraz tecil olun. Şehir bizi bekliyor." Erkekler dağıldı, kadınlar telaşlandı. Tarhana, un torbaları hazırlandı. Kış boyunca sütünden yararlandıkları keçileri önüne kattı Hasan. Daha yukarı sürdü, gitti. Hemen yola çıkacaklardı. Ömer amcasını bulup teslim etsindi hayvanları. Onlar dönünceye Ömer bakardı artık. Kara ayakların koyunları yanında onların keçileri de gezerdi yaylakları. Beslenir, gelecek kış yağ, peynir, ayran sorununu çözümlerlerdi. Ömer bu dağların en usta ve de kara ayakların baş çobanıydı. Diğer çobanların bir iki çebiyle güç yönettikleri sürüleri o tek başına yayardı. Koyunlarla, keçilerle dostluğu vardı. Konuşurdu sanki. Konuşur, her bir dediğini yaptırırdı onlara. Bir ahlatın altına sererdi kepeneğini. Bağdaş kurardı sonra, başını bir omuzu üstüne yıkar, kavalını dudakları arasına tıkardı. Sonra perdelerin üstünde nasırlı küt parmaklarını öylesine uçuştururdu ki, sürü kendiliğinden toplanır, kendiliğinden dağılır sanırdı karşıdan bakan bir bilmez. Oysa hep o ince kavaldan çıkardı çobanın buyrukları ve koyunlar olsun, keçiler olsun hemen uyarlardı. Hasan'ın öz be öz amcası olurdu Ömer. Çok severdi yeğenini. Sevdiği için de keçileri o götürünce kıyamaz, hemen alırdı sürüsüne. Başkası götürse naz eder, güçlük çıkarırdı. Ama Hasan'a bir şey demezdi. Irgatlıktan çıkıp başına buyruk yaşamayı seçmesine, köylüsüyle birlikte yokluk ve yoksulluk sıkıntısı çekmesine karşın. Oysa kendisine özensin isterdi. Ne aç kalma kuşkusu vardı ne açık. Ardında koskoca kara ayak oğulları, önünde yüzlerce koyundan meydana gelen bir sürü. El ceyizinde de kavalı oldu mu? Hasan kendisi gibi değildi, garipti. Daha doğarken anasını, hemen sonra da babasını yitirmiş, tümüyle kara ayakların elinde kalmıştı. Ama biraz aklı başına gelince, babamın toprağını ben işleyeyim diye tutturmuştu. Kara ayak oğlunun bir iyi zamanında izin istemiş, almıştı da. Oysa kaç kez söylemişti Ömer, o topraklar öldü artık demişti. Bozma düzenini, düzen bir kez bozulursa bir daha düzelmez. Bırak o toprakları, kendi kendine aksın yitsin. Dinletememişti. Çocuktu o zaman Hasan. Çocukluğundan bu dağlarda bir ikinci kara ayak oğlu olmayı kurmuştu galiba. Toprağına bakacaktı, dizi dizi ekinler, harman harman başaklar alacaktı oradan. Durmadan geliştirecekti. Nasıl anlatırdı bunları amcasına? Kış toprağı beyaz yorganıyla örtüp yaşam durunca Ömer köye inerdi. Hasan amcasının yanına gelir, yarın umutlarını anlatırdı. Gah bin yıllardır süre gelen manilerle, türkülerle, gah amcası kadar olmasa da çok ustaca çaldığı kavalıyla. Ama işte tüm umutları ovaya kalmıştı giderek. Hayalleri de anlatılan bir öykü, bir masal olmuştu sadece. Yine de severdi Hasan'ı. Belki garipliğine başkaldırışı, doğanın karşısında en umutsuz zamanlarda direnmeyi başarması yüzünden, belki de olacakları bilen bir yüce şaman gibi her şeyi anlattığı halde onun yine de bir kez şansını denemek istemesinden. Hasan dağdan döndüğünde köylüsünü hazır buldu. Dudu teyzesi odasını paylaştığı evlat bellediği Hasan'ını bekliyordu. Ovada yatak olarak kullanacakları eski yorganlarıyla kıl çullarını dürmüş, azık çıkınlarını ayırarak iki başından silah gibi bağlamıştı. Süllünün imamlığında sabah namazını kıldılar. Uzun uzun dua ettiler ve yüklendiler eşyalarını. Güneş ince dağ patikasında bir umut kervanını selamlayarak aydınlattı yeryüzünü. Önde kadit bir eşeğin üstünde aksakalları göbeğine inen ihtiyar bir kervan başı. Onun hemen arkasında topal bacağını semerin çatmasına asmış bir topal Ali. Ve sonra sırtlarında en küçük çocuklarıyla kadınlar. Yatakları yüklenmiş erkekler. Sabah yeliyle uçuşan bin renkli basma etekler. oynaşan çocuklar, çocuklarla alaylı bir gezintinin keyfini sürdüren köpekler. İnce, belli belirsiz patikanın üstünde uzayan gölgeler. Dönemeçlerde eğriler çizen, bellerde kırılıp kesilen renkli bir katar. Süllü, yaşlılığının çatallandıramadığı yumuşak sesiyle türküler okuyor. Uzun yolu, tatlı sesi, usta söyleyişi ve renkli türküleriyle kısaltma çabasında. Ama köylünün gözü giderek Hasan'ın üstünde toplanıyor. Süllü güzel söyler, sesi de güzeldir. Ama Hasan başkadır. O türkülerin en güzelini söyler her zaman. Salt köylüsünün bildiklerini değil, ovada başka köylülerin söylediklerini de. Köye konuk gelen aşıkların deyişlerini hemen kapar, unutmaz bir daha. Ya sesi? Sesi de öyle güçlüdür ki, bir kez söylemeye başlasa inler bu bozdağa. Her bir yarından, her bir kayasından, her bir suyundan yankı verir. Yolu unutur kişi, ağıtın ağusuna dalar, tutuşur. Adımlar ağırlaşır kendiliğinden, gözler ılgıt ılgıt yaşa bulanır. Birden şakrar tüm çevre. Umutlardan, sevgilerden, tutkulardan söz etmeye başlamıştır türküler. Artık ayaklarıyla basmazlar yere. İnce patikanın üstünde yükselirler, melekler gibi. Kanatlarını her çırpışta bir dağ, bir tepe aşarlar. Çocuklar sekerek el çırpar. Doğa susar, her şey Hasan'ın ağzında uçuşan namelerin ardına düşmüştür. Bir bilinmez dünyanın, bir doyulmaz mutluluğunu yaşarlar. Anlıyor Hasan, köylüsünün bakışlarının anlamını çözüyor. Ama Süllü susmamıştır daha. Çatlak bir sesle mırıldanmayı sürdürüyor. Dudakları kuruyunca sen devam et anlamında bakıyor Hasan'a ve çenesini titreterek susuyor. Hasan azık çıkınını sağ omzundan soluna, yatak dengini solundan sağına geçirir. Başlamalıyım dedi. Süllü dayı sustu. Sıra bende. Hiç olmazsa Derbent tepelerini aşıncaya ben götürmeliyim. Bildiği türkülerin tümü birden üşüşüyor aklına. Dilinin ucunda başka türkülerin değişik dizeleri oynaşıyor. Bir araya dizmeli, birinden başlamalı ilkin. Hep de böyle olur. Haydi dediler mi, takılır kalır. Pir Sultan, Dadaloğlu, Karacaoğlan, Emrah, Nesimi, Naili, Yunus, Firkati, Hurşit. Hepsi önce benden başla diyor. Türküler yığılıyor üst üste. Başı dikiliyor ilkin, sonra eğiliyor. Seçme güçlüğü, seçememe güçlüğü bu. Hemen arkasından yürüyen Dudu dayanamıyor, dürtüyor Hasan'ı. De galan diyor, nazlanma. Ve sanki bu dürtmeyi bekliyormuş gibi başlayıveriyor Hasan, kendiliğinden. İlkin kervana benzeyen köylüsüne bakıp kervan türküleri okuyor. Pir Sultan'dan, Dadaloğlu'ndan. Durumlarına uygun nice kervan türküleri varsa sıraya giriyor artık. Sonra bir özlem düşüyor içine. Dağdan, kendi dağlarından giderek uzaklaşmanın ilk özlemi. Dönüp bakıyor yamaçlara, uzaklardaki belli belirsiz ormana, çevrelerindeki tek tük ahlat ağaçlarına. Sonra küçücük küçücük yeşilliklerdeki papatyalar, laleler, gelinciklerin binbir rengi uçuşturan görüntüsüne. Artık türkülerindeki hep dağlardır. Yazı kışa, başı sarhoşa benzeyen, top top olmuş menekşesiyle burcu burcu kokan, sevdaların arasına ayrılıklar sokan, yücelerinde boz bulanık suları akan dağlar, kimi üzünçlü, kimi kıvançlı. O söyledikçe düşünüyor köylüleri, dağların tek öyküsü olan bu türküleri, türküleri yakan ozanları. Her türkü geçtikçe öyküsü de kendiliğinden yaşamlarına giriyor. Pir Sultan'ı arıyorlar çevrelerinde. Ölümsüzlüğe ermiş bir kişinin hemen şu yamacın ardından çıkıvereceğini umarak. Karacaoğlan diyorlar sonra. Elif'ini bu yörelerde aramaya çıkmış olmasın. Elinde sazı, sırtında yakasız mintanı, omuzlarında kepeneğiyle. Ya diri diri derisi yüzülürken bile dediğinden dönmeyen Nesimi, ya bütün bir Toroslarda kendi fermanını yürüten Dadaloğlu, Kıratının üstünde Bolu Bey'ine pala sallarken türkü yakan Köroğlu, ayvazıyla katarlarına katılmış gitmemekte mi? Dağlar değişiyor gözlerinde. Hasan'ın özlemi büyüyor. Ortak bir özlem oluyor tümünde. Başlar dönüyor kendiliğinden. Bakışlar boz bulanıklaşıyor. Sonra menekşesini, gelinciğini düşünüyorlar. Dağların ulu sevdasını. Nefeslerde burcu burcu kokuyor her benzetme. Düşüncelerde durmadan gelişiyor. ve dağlar adım adım uzaklaşıyor, bir buğunun ardına doğru. Çağlıyor dağlar, bir türkü seli bu. Yamaçlarda, vadilerde yankılana yankılana büyüyen bir tufan. Hasan yitiyor, sesi de. Bir öykü beliriyor gönüllerde. Menekşeler, gelincikler, papatyalar ve çok uzaklardaki yeşil karaçamlar. Bir sevdalı el olup uzanıyor. Kulaklardan gönüllere bir okşama yayılıyor. Doğa susuyor yine. Çocuklar el çırpmayı unutuyorlar. Bir ürperti içlerindeki. Bir daha görememe kuşkusu çörekleniyor yüreklerine. Doyasıya, kanasıya bakıyorlar dağlarına. Bozdağ bir sevdalı gibi salınıyor karşılarında. El ediyor. Nereden de bulur çıkarır yerine göre türküyü bu oğlan. Akıl sır ermez. Ya kervan diye tutturuyor ya da dağlarla söyleşiyor durmadan. Hem de cevap alarak. Nedir bu dağın hali? Sanki dile yola gelmiş. Sanki mürşidin çevresinde bir mürit. Dinlemiyor, yaşıyor. Var bir bildiği, bir duygusu bunun. Her şeyi yerli yerine yerleştirmesinden belli. Kervan dediğinde kendileri, dağlar dediğinde işte koca bozdağ dile gelmiş gibi. Dudu ayaklarını sürürken çok yaşamaz bu oğlan diye düşündü. Sonra korktu düşündüğünden. Tövbeye durdu, günah işledi, Tanrı'nın işine karıştı diye. Veren de o, alan da. Kim karışabilir işine? Yarından haberi mi var ki böyle şom fikirler yürütüyor? Bir kez denk düştüyse söyledikleri hemen kötü mü düşünmek gerekir? Her zaman denk düşüyor, doğru, ama türküler Hasan'ın değil ki, aşıkların, hak aşıklarının. Onlar görmüş, duymuş ve de söylemişler. Hasan'ınki seçip tekrarlamak. Ne yapsın oğlan, bozdağın meşeleri boyatıp çam gibi olduysa, ne yapsın çiçeği bin rengi, otu can yeşiliyle çevreyi sardıysa. Tümü bilir bu türküleri. Elini kulağına atsa, şimdi Dudu, o bile söyler tümünü. Yalnız Hasan yerine denk düşürüyordu. Bütün üstünlüğü, bütün gücü buradaydı. O bir başka yürek taşıyordu hepsinden. O kadar da olacaktı. Hepsi öyle olsaydı, onun başkalığının değeri mi kalırdı? İşte bu cahil insanlar hep böyle günaha giriyorlardı. Biri kendilerinden başka, kendilerinden üstün oldu mu hemen yakıştırıyorlardı. Hemen Tanrı'nın işine bir kulp takıyorlardı kendilerince. Ondan sonra da durmadan af dile artık. Bütün namazları, niyazları bir anda yitir, işin yoksa baştan başla işe. Tövbe Rabbim, dedi sesli sesli. Sen benim kusuruma bakma. Biz cahiller kendi ateşimizi kendi ellerimizle yakıp atıyoruz cehenneme. Sonra da şaşırıyoruz nasıl oldu diye. Haddimize mi düşmüş? O bir Hasan, yiğit Hasan. Dağlar, ovalar türkülerinin üstünde tutuşan bir yanık kişi. Aklımız mı erer ki onun dediklerine söz düşürüyoruz? Tatlı tatlı söylüyor işte oğlan. Ver kulağını dinle. Ötesine karışmak haddin değil senin. Değil ya, biliyor tüm köylüsünün aynı şeyi düşündüğünü şu anda. Kendi aklından neler geçiyorsa tümünün aklından o geçiyor. Bildiği için de hepsi adına bağışlanma diliyor Tanrı'dan. Onlar kendinden daha cahildir. Ola ki unutalar. Hasan, türkünün birini bırakıp diğerine geçiyor artık. Hem de bu kez neşeli türküler söylüyor, köylüsünü sektiriyor yürekten. Hah diyorlar içlerinden, işte böyle olacak, ne vardı bizi üzecek. Sonra hatırlıyorlar birden. Derbentli Hurşit konuk geldiğinde nasıl başlıyordu türküye? Aynı Hasan gibi. Önce ağırdan, insanın içine işleyen havalarla, sonra giderek çiçekleri, oyalı yemenileri, dallı basmaları uçuşturan bir şakraklıkla vurmuyor muydu sazının tellerine? Bir de saz çalsaydı Hasan, bir de karnının üstüne o uzun saplı, ince karınlı bağlamayı bastırıverseydi, o zaman değme kayaların keyfine, değme ya, bir türlü heves etmiyordu. Kim bilir daha o denli olmamıştı. Olsa kendiliğinden alırdı sazı eline. Onların boyu avşar boyuydu. Büyük kolları Çukurova bölgesine konarken kayalı aşireti dağları tutarmış. Torosları Aladağ, Kaz Dağı'nı aşıp Bozdağ'da konaklamıştı. Dadaloğlu, Karacaoğlan, Nesimi hep onların boyundan gelirdi. Hak aşıkları çıkarmış bir boydu bu. Bir gün gelip olduğunda kendiliğinden alırdı sazı eline, yeter ki bilinmez piri, umulmaz mayası haydi deyip kabarıversin. Sular gibi akar, seller gibi coşardı artık. Sazının tellerinde hak sözleri uçuşur, gönül gözleri dört açılıp söylerdi bire söylerdi. Yeter ki bir kez zamanı gelsin. Beklerdi onlar. Beklediklerine de ererlerdi. Dağlar gibiydi dağlılar, suskun ve yüce. Tepeleri dolanarak kenti görmeden indiler zeytin çayın içine. Kalaycı kuyusunun çevresinde üç top söğüdün altına kapkacaklarını yığarak hayvanlarını bağladılar. Sonra yuvarlanıp dürülmüş yorganlarıyla üstündeki eski çulları açtılar. Çıtır çıtır yumuşak kumların üstüne yerleştirdiler. Konak yeri dolu vermişti. Bağcılar kumun içinde tekerlekleri tıngırdayan tek arabalarla bağlara göçüyorlardı artık. Arabaların üstüne yığdıkları öteberinin üstünde çocuklar. Çocukların ellerinde gaz lambaları, kırılacak eşyalar sallana sallana gidiyor yolda. Arabanın tekeri çukura düştükçe tek başına bunca yükü çekmek zorunda kalan beygir duraksıyor. Arabacının "de" sesi yankılanıyor ovada. Tekerlekler tekrar tıngırdıyor. Çocuklar kıvançla bağırıyorlar arabacının arkasından ve kentli arka arkaya bağ kulelerine, çardaklarına yerleşiyor. Kuleler tek ya da iki katlı sıvalı kerpiç binalardır. Birinci kat çoğunlukla depo olarak kullanılır. Böylelikle hem boğum boğum kuyruklu, soktuğu zaman adamı sıçratıp çocukları öldüren akreplerden, yılanlardan, civandan kurtulmuş olurlar, hem de bir bir tümünde araç ve gereçlerini korurken hayvanları için kapalı ahır haline getirmiş olurlar. Bağı kule yapacak kadar olmayanlar ise genellikle bağ bozumunda yıkılan çardaklar kurarlar. Dört bir tarafa dikilen uzunca dikmeler üzerinde yerden bir metre kadar yüksekte tahtalardan bir kerevet yapılır, üst tarafı yine dikmelere tutturulduktan sonra sazlarla sıkıca örtülüp tavana da çalı ve saz karışımı bir örtü geçirilir. Yerden kerevete kadar üç basamaklı bir merdiven kurulur. Tahtaların üstüne de kara hal işi kilimler serildi mi bağ zamanı için yeterli sığınak hazırdır. Kayalarlılar birkaç bağı içine alacak kadar geniş bir yatak açmış olan zeytin çayın şehir yönündeki kıyısına yerleştiler. Artık ilk üzümlerin kesilmesini ve bu kesim için bağ sahiplerinin onları çağırmasını beklemekten başka yapacak işleri yok. Süllü, işleri bir sıraya koymak ve her bağcının isteğine yetişebilmek amacıyla bağları dolaşıyor. İlk üzümü hangisi keser? Üst üste gelir mi işçi isteği? Uzun uzun bunu hesaplıyor. Ve bir çatışma olduğunda bunu nasıl çözümleyeceğini planlıyor daha şimdiden. Kesimciler belli. Sericiliğe gelince iş değişiyor. Üzümün içinde bandırıldığı potas insanın ellerini patlatır. İçine işler. Yarık yarık çizer avuçlarını ve eritir. Etinin eridiğini görür kişi. Derisinin patır patır patladığını izler. Bu yüzden hangi kadına serici olacaksın dese suratını bir asar, bir daha köye dönünceye kadar yüzü gülmez artık. Çoğu hazırlıklıdır buna. Daha bir hafta öncesinden kara kına yakmışlardır ellerine. Yakmışlardır ya, yine de belki sıra bana gelmez umudu içindedirler. Çekiciler de köyün en güçlü yiğitleri arasından seçilir. Bandırmacı zaten kentlidir. O kadarına akılları ermez daha köylülerinin. Zaten kentliler de bandırma konusunda güvenmez onlara. Kentte bu işten iyi anlayan usta kişiler vardır. Hiç kimseyi bulamazlarsa belki o zaman ya bağcı kendisi geçer bandırma kazanının başına ya da suyunu tutturarak çekicilerden birini bandırmacı ayırır. Ama başından ayrılmadan. Bütün ustalık üzümün bandırılışındadır. Eğer su iyi tutulur, keleter yeterince çevrilerek sokup çıkarılırsa bu suya üzüm altın gibi olur. Hem kilo basar hem numara tutar. Bir numara atması da bağcı için o kadar fazla gelir sağlamak demektir. Bunu işçisi olsun, bağcısı olsun bildiklerinden bandırmacılık konusunda hiç uyuşmazlık çıkmaz. Oysa bir çekicinin iki katı ücret alır bandırmacı. Ama bel ister adamda. Akşama kadar önüne bağladığı bir eski çuvalla durmadan keleter bandırmak, eğilip kalkmak ustalık ister. Bu yüzden bandırmacılığı şehirlilere bırakmışlardır. Derece tutturmasını, zeytinyağı ile suyu ve potası tam kıvamında karıştırmasını bilmez onlar. Keserler, çokaklardan olmuş tombul salkımları doldururlar keleterlere. Sonra verirler çekicinin sırtına keleterleri. Çekiciler, çokak arasındaki sıra ortasından koşa koşa götürür. Ondan ötesi, bandırmacıyla sericilerin bileceği iş artık. İlk haberi piyamcıdan getirdi Süllü. Yeri taban olduğu için onun üzümleri diğer bağlardan önce olmuştu. Ellerini ovuşturuyordu. Öteki bağların işçi istemesi için en azından bir hafta vardı daha. Böylelikle daha çok çalışmış olacaklardı. Sevinçliydi Süllü. Gözüne uyku girmeyecek ölçüde hem de. Erkenden kaldırdı köylüsünü. Biraz uzaktı piyamcının bağı. Erken başlayabilmek için her günkünden daha önce kalkıp davranmaları gerekiyordu. Aceleyle pişirildi tarhanalar, aceleyle içildi. Daha güneş ilk ışıklarıyla tepeleri yıkamadan yola düştüler. Çay içini izleyerek güneye doğru indiler. Tulumbayı geçince sola ayrılan dar bir dere yatağına kıvrıldılar. Piyamcı bağı sağ kollarının üstüne düşüyordu. Gergilerinin arasında tahtalardan yapılıp yeşile boyanmış bir çit kapısı vardı. Süllü kapıyı açtı. Araba geçecek kadar aralık bırakılmış çokakların arasında gide gele yol olmuş patikada yürüdüler. Su kuyusunun önüne geldiklerinde şaşkınlıkla durdular. Eskiden tulumba vardı burada. Akşam olurken biri iş bırakıp su çeker, önündeki havuzu soğuk suyla doldururdu. Şimdi bunun gereği kalmamış, yüksek direkler dikilmiş tulumba borusunun çevresine. En tepeye de bir fır döndü takılmış. Yel estikçe dönüyor fır döndü. Ve ucundaki bir demiri indirip çıkararak tulumbanın suyunu kendi kendine çekiyor. Hiç böyle şey görmemişlerdi. Başını salladı Süllü. Zaten bu gavur ne çıkarsa ilk getiren o oluyor, dedi. Sonra sözleri duyuldu mu diye dönelendi. Piyamcı yerli Rumlardandı. Adam gavur olmasına gavurdu ama en az çevresine bakındı Süllü, içinden düşünüyordu. Devam etti korkusuzca. Hatta bizim Müslümanlardan daha fazla insanlık ediyordu. Öğlen oldu mu bütün işçilerine yemek veriyordu. Evet, yörenin en zengin adamıydı. O da böyle bir sehavet göstermese kim gösterecekti? Ama olsun, alt tarafı bir gavurdu. Göstermeyebilirdi. Yemek vermek zorunda değildi ki. Nasıl olurdu yemeği? Koca kazanın içinden yumruk kadar et düşerdi her birine. Üstünde her türlü meyvesiyle, sonra soğuttuğu üzümlerden yedirirdi. Kütür kütür. Akşamları giderken de her birinin eline zorla iki salkım üzüm tutuştururdu. Doğrusu günahı vebali boynunaydı. Boynunaydı ya, bu adam Müslümanlardan daha insaflıydı. Onlar daha önceden yaptıkları iş bölümüne göre bağın en tabanına inip kesiciler testerelerini açar, çekiciler sergi yerindeki keleter yığınlarını omuzlarına alma yarışına girerken bandırmacı su tutuyordu. Süllü ile piyamcı selamlaştılar. Bu yıl erken olmuştu üzümler. Kıyılarından geçerken bakmış, daha öteki bağlarda bir şey görmemişti. Ama kendi bağı, özellikle taban kısımlar iyice olmuştu. Süllü bir fırsatını bulursa yukarılara da geziversin de, olmuşlar varsa birkaç kızla oralara da bir ayıklatıversindi. İlk sergiyi böyle atarlarsa o kuruyuncaya başka yerlerde çalışıp gene gelirlerdi. İlk keleterler dolduğunda Süllü bağın orta kısımlarını geziyordu. Oralardaki üzümler daha yeşil yeşildi. Taban kısımları ise iyice sararmış, ışılamaya başlamıştı. Haber verdi piyamcıya. Demek sadece taban güçlü gelmişti. Güneşi yiyince oluvermişti üzümler. İlk kez bu yıl yakalamışlardı böyle bir durumu. Kıvançlıydı Süllü, sevinçliydi. Tanrı'nın yardımıyla köylülerine bir haftalık fazla iş buluyordu. Ellerini arkasına bağlayarak sergi yerinin ucunda durdu. Yeni yılın ilk işini yapma gururuyla çokaklar arasında karıncalar gibi kaynaşan köylüsünü süzdü uzun uzun. Hasan yine altı keletere yüklenip sergi yerine doğru koşarken, "Hey maşallah," dedi. "İnsan değil sanki, şimendifer mübarek." Keyiflendi bu sözü çıkarınca. Uzaktan uzağa seyrettiği Fransız kumpanyasının trenleri geldi aklına. Açık vagonlara yükü yığıp çığlık çığlığa geçerdi kalaycı kuyusunun hemen biraz üstünden. Demirden yolunda dumanlar çıkarıp hırıldaya gürüldeye gider gelirdi. Hasan da işte öyle. Dudaklarında türkü, gidip geliyor.